Ayrım 39, sayfa 367, 33. kısım, Tallinn, 26 Şubat. Ertesi sabah Anna ve Slensky kahvaltı salonuna indiklerinde iki KGB subayını sofranın başında oturur buldular. Anna odaya girdiğinde her ikisi de nazikçe ayağa kalktı, ikisinin de gözleri çok içki içip geç yatmaktan kıpkırmızıydı. Yaşlı olanı pembe yüzlü, göbekli, pos bıyıklı, orta yaşlı biriydi. Gözlerinin içi gülüyordu. Kendini Albay Znov olarak tanıttı. İkincisi çocuk yüzlü bir yüzbaşıydı. Elini uzatmadan önce Anna'yı baştan aşağı süzdü. ''Yüzbaşı Bukharin emrinizde madam.'' Dostça gülümsedi. ''Amcanız geldiğinizi söylemişti. Bu da kocanız olmalı.'' Slenski'nin elini sıktı. Ardından da Albay. ''İkinizi de tanıdığımıza çok memnunuz. Tallinn'e kışın gelmekle aslında çok doğru bir karar vermediniz. Ama yine de balayınızın keyifli geçmesini dilerim.'' Uzun kalacak mısınız? Bir iki gün akrabaları ziyaret edip kentin tarihi bölümünü görecek kadar, dedi Slenski. Yüzbaşı Anna'ya bakıp gülümsedi. Bu akşam içkiye konuğumuz olur muydunuz? Maalesef programımızı yaptık. Yine de davetiniz için teşekkürler. Bukharin nazikçe gülümseyip topuklarını vurdu. Tabii, kim bilir belki de başka bir zaman. Afiyet olsun. Kahvaltı yine kalın, yağlı et dilimlerinden, keçi peynirinden ve vıcık vıcık balıktan oluşuyordu. Ama hiç olmazsa taze beyaz ekmekli tereyağı da vardı. Slenski Anna'yı pencerenin yanındaki masaya götürdüğünde kızın yüzünün solgun olduğunu gördü. Otururken fısıldadı. ''Ne var?'' ''O ikisinin bana bakışı. Ürperdim.'' Slenski kızın koluna dokunup gülümsedi. ''İkisi de kadından anlıyor demek ki. Rahatla. Üstelik unutma. Bizi balayında bir çift sanıyorlar. Hadi neşelen.'' Pencerenin ötesinde gök mavi ve açıktı. Dışarıdaki parke taşlı meydanda pazara benzer bir şeyler kurulmuş, kasketli köylüler bir araya gelmiş atlara bakıyorlardı. Gorev birkaç dakika sonra ellerinde dumanı tüten çay ve kahve kaplarıyla gözüktü. Kahvaltılarını bitirip salondan ayrılmak üzere olan subaylarla bir süre sohbet etti. Sonra masaya yaklaştı. ''Anlaşılan ikiniz de ilk sınavı başarıyla verdiniz.'' dedi. Anna'ya göz kırptı. ''Genç olanı Bukharin sana kesinlikle vuruldu. Bunu görmek zor değil. Ben evli bir kadınım. Bu daha önce ikisini de durduramamıştı.'' Slenski ayaklanıp cama yaklaştı. Atların toynakları parke taşların üstünde tokurduyordu. Küçük meydan çok kalabalıklaşmıştı. ''Dışarıda ne oluyor?'' ''At pazarı,'' dedi Gurev. ''At kasapları ayda bir bu pazarda buluşur.'' Kapının önünde bir emka duruyordu. Birkaç dakika sonra koridorda sert ayak sesleri ve açılan kapıyı duydular. Sonra da KGB subaylarının arabaya bindiklerini, otomobilin parke taşlarının üzerinde gürültüyle hareket ederek ardında şaşkın at ve insan kalabalığı bıraktığını, köşede gözden kaybolduğunu gördüler. Slenski, ''Konukların nereye gitti?'' diye sordu. Gorev fincanına kahve doldurup somurtkan bir yüzle, ''Kız arkadaşlarını alıp daha fazla sarhoş olmaya, yeniden eğlenmeye tabii. O pezevenkler beni bir yemeğe hazırlamaya zorladılar. Umarım yediklerinden de zehirlenirler.'' Gorev sessizce uzattı. Slenski sordu, ''Senin bir derdin var galiba.'' Gorev endişeyle ellerini önlüğüne sildi. ''Belki önemli değil ama bu sabah siparişlerimi getiren çocuk sivil giyimli milislerin istasyonda kimlik kontrolü yaptıklarını söyledi. İşlerini fazlasıyla ciddiye alıyorlarmış ama asıl önemlisi hem erkekleri hem de kadınları durduruyorlarmış.'' ''Bunda önemli olan ne?'' Gorev sakalını sıvazladı. ''Genellikle milisler istasyona üniformalarıyla gelip asker kaçaklarını yakalamaya çalışırlar. Yalnız bu sefer kadınlarla da ilgileniyorlar. Eriki bulup neler olduğunu bittiğini öğrenmem gerekir. Bu da 1-2 saat sürer. Bu arada size burada handa kalmanızı öneriyorum.'' Slenski masanın yanına dönüp kahvesini bitirdi. Sonra Anna'ya bakıp, ''Seni bilmem ama benim hava almaya ihtiyacım var.'' dedi. Anna Gorev'e dönünce hancı omuzlarını silkti. ''Bana kalsa ben Erik'ten haber alana kadar burada beklemenizi tercih ederim. Kim bilir, belki de başınız belaya girer.'' ''Ne gibi bela?'' ''Allah bilir ama eğer çevrede fazla milis varsa bir şeyler hazırlandığından emin olabilirsiniz. Böyle bir durumda da şansını denemek pek akıllıca olmaz.'' Slenski cüzdanı çıkarıp belgelerine ve yiyecek kuponlarına baktı. ''Belki de belgelerimizin gerçeğe benzeyip benzemediğini görmenin tam zamanıdır.'' dedi. ''Şimdi denemenin bir zararı olmaz.'' Gülümseyip Anna'ya döndü. ''Ne dersin?'' ''Belki de Thomas haklıdır. Belki de burada kalıp beklemek daha akıllıca olur. Ama eğer gitmemiz gerekir diyorsan...'' Slenski sırıttı. Uslu eş rolü oynuyorsun. Karar almayı kocana bırakmak öyle mi? Öyleyse sevgili kocam doğru karar verdiğini umalım. Slenski cüzdanını cebine yerleştirdi. Gurev'in yüzündeki endişeyi gördü. Meraklanma, göz açıp kapayıncaya kadar döneriz. Kentin bir haritası var mı sende? Gurev ellerini asabice önlüğüne sildi. Arka odada. Doğru yaptığınızı umarım. Eğer dışarı çıkmanız şartsa 1 saat daha fazla değil. Yoksa merak etmeye başlarım. Lukin 8'i biraz geçe dudaklarının kuruduğunu hissederek uyandığında başı ağrıyordu. Sadece 3 saat uyuyabilmişti. Gözlerinin altında siyah halkalar vardı. Tıraş olduktan sonra emir eri üzerinde dolu bir semaver olan bir tepsi getirdi. Çay kötü kokuyordu ama aldırmadı. Susuzluğunu gidermek için 1 2 fincan içti. Kızartılırken kararmış ekmeğe bakmadı. 5 dakika sonra giyinmesi tamamlandığında kapı vuruldu. Kaman içeri girdi. Rahatsız ettiğim için özür dilerim binbaşım. Bazı haberler var da. Lukin yatağın kenarındaki takma elini alıp kayışlarını bağlamaya başladı. Yüzbaşının kesik bileğine baktığını, yüzünü buruşturduğunu da gördü. Ne var? Daha önce hiç savaş yaralısı görmedin mi? Kaman kızardı. Sadece tıraş olmayı nasıl becerdiğinizi düşündüm. Büyük güçlükle. Raporun, Kaman. Devriyeler enkaz alanına 20 metre kadar yaklaşmayı başarmışlar. Enkazlardan biri kesinlikle kayıp MiG. Ya öteki uçak? Hafif bir uçak, markası belirsiz ama bize ait olmadığı kesin. Ceset var mı? 2 tane. MiG pilotuyla hafif uçağın pilotu. Devriye cesetleri çıkaracak kadar yaklaşamadı. Üstelik cesetlerden geriye fazla bir şey kalmadığını da bildirdiler. İkisini de tanınmayacak derecede yandığı anlaşılıyor. Lukin duvardaki haritaya yaklaştı. Zaten fazla işimize yarayacaklarını da sanmam. Kontrol noktalarından bir sonuç alındı mı? 5-6 asker kaçağı ve bir kara borsacı dışında şimdilik hayır. Kaçaklardan biri kurtulmaya çalışırken vurulup yaralandı. Mükemmel. Hiç olmazsa devlet yararına bir şeyler yaptık. Efendim? Şaka şaka Kaman. Söylesene, Estonya direnişçilerin aradıklarımıza yardım ettiklerini düşünüyor musun? Mümkündür ama genellikle ormandan fazla çıkmazlar. Bildiğimiz gruplar içinde buraya en yakın olanı da en az 100 kilometre doğuda. Lukin pencereye yaklaşıp avluya baktı. Bir manga asker karanlığın içinde 2 sıra halinde yürüyordu. Arkasını dönmeden sordu. Hiç Turgenev okudun mu yüzbaşı? Kaman omuzlarını silkti. Babam olanakları çok kısıtlı bir çiftçiydi binbaşı yoldaş dedi. Geldiğim yerde inek sağmak kitap okumaktan çok daha önemliydi. Lukin gülümsedi. Her neyse, Turgenev ilginç bir gözlemde bulunur. Bir şey aramaya başladığında kendi kulaklarının arkasına bakmayı da unutma der. Anlayamadım. Eğer Talin'deki 2 düşman ajanı saklamak isteydin, onları nereye gizlerdin? Kama kafasını kaşıdı. Bir süre eski kentin 19. yüzyıla uzanan bazı bölümlerinde yerin altı köstebek yuvası gibi. Korsanlar döneminden kalma yeraltı dehlizleri ve sığınaklar. Hiç görmediğimiz bölümler ve tüneller olduğundan eminim. Ben de öyle düşünüyorum, dedi Lukin. Peki kentin çevresinde? Kaman tereddüt etti, sonra hayır anlamında başını salladı. Çok az kişi var, üstelik köylüler yabancıları 1 mil öteden tanır, gülümsedi. Buralarda çizmelerinize pençe yaptırsanız farkına varırlar. Üstelik Estonya nüfusunun yarısı Rus çiftçiler. Ruslar kuşkulu yabancıları milislere bildirmekte gecikmez. Lukin başıyla onayladı. Pekala, öyleyse şimdilik kırsal alanı unutalım. Kent haritasını işaret etti. Dikkatimizi kente ve kentin eski bölümüne çevirelim. Şimdi burada kaleye giden bütün yollarla giriş kapılarında kontrol noktaları istiyorum. Kışlayla radyo teması sağla. Pik Caddesi'ndeki KGB karargahına da niyetimizi anlat. Ajanlar 30 kilometre çapında bir dairenin içinde yere indi. Ama yeni bir yüzün dikkat çekmeyeceği bölgelerde saklanacaklardır. Yaşı ve görünümü tutan herkes durdurulacak. Kağıtlarına büyük bir dikkatle bakılacak. Büyük bir dikkatle derken çok ciddiyim. Emredersiniz binbaşı yoldaş. Rukin üniformasının ceketine uzandı. Şoförlü bir emka ayarla, bir de otomobil telsizi ve gerekli haritaları. Kontrol noktalarını şahsen denetleyeceğim. Yüzbaşı arkasını dönüp odadan çıkmaya hazırlanırken Lukin semavere ve yanmış ekmeğe baktı. Kaman, bir de doğru dürüst bir kahvaltıyı reddetmem. Yetişkin birinin bütün sabahı bunlarla geçirmesini bekleyemezsin. Kaman kızardı. Hemen gidip aşçıyla konuşacağım. Talin kentinin içindeki eski kale bir zamanlar Hansa Birliği'nin bir parçası olmuştu. Rus çarı kenti ele geçirmeye karar verene dek, Talim varlık tüccar ve sanatçıların yaşadığı eski bir liman ve güçlü bir ticaret kenti olarak ün salmıştı. Sonra Stalin, sonra Almanlar, sonra yine Stalin. Tarih boyu süren saldırı ve istilalara rağmen zaman parke kaplı, dar ve eski sokaklarda donmuştu sanki. Güneş ışığı mavi ve sarı duvarlarda yansıyor, meşe pudrelli ev ve hanlar soğan biçimi kubbeleriyle kiliseler çevreyi dolduruyordu. Kenti boydan boya geçerek ikiye ayıran Pik Caddesi boyunca yürürlerken Slenski dükkanların tek örnek vitrinlerine baktı. Bir kasap dükkanının vitrininde çengele asılı tek bir karkas vardı. Hemen yanındaki dükkanda ise bir kadın sıkıntılı bir ifadeyle vitrindeki lastik tabanlı, ucuz görünüşlü tek ayakkabı çiftinin yerini değiştiriyordu. Slenski alışveriş kuponlarını denemeye karar verdi. Pik Caddesi üzerindeki bir dükkandan bir şişe vodka aldığında kasanın arkasında oturan kız hiç tepki göstermeksizin uzattığı kuponu ve parayı aldı. Losi meydanına geldiklerinde parkın banklarına oturmuş bacak bacak üzerine atarak Sovyetlerin Baltık donanması denizcilerine gülümseyen alımlı güzel kızlar gördüler. Slenski kızların ayakkabılarının tabanlarına tebeşirle yazılmış yazıları gösterdi. Kızlar Moskova'dan denizciler için getirtilmiş fahişeler dedi Anna gülümseyerek. Fuhuş yasa dışı sayılır ve gulakla cezalandırılır ama milisler kızları para isterken yakalamadıkça hiçbir şey yapamazlar. Kızlar da ücretlerini ayakkabılarının tabanına yazdıklarından yasaya karşı gelmemiş oluyorlar. Bütün bunlar çok uygar ve çok zekice. Sence kupon kabul ederler mi? Anna güldü. Slenski, sen bir çılgınsın. Adım Botkin, unutma. Pantolonuna da yakışıyor. Kentin üzerindeki bir tepede kurulu parka gittiler. Ayaklarının altındaki denize baktılar. Açık mavi göğe rağmen dondurucu bir soğuk vardı. Parkın hemen yanında, önünde devriye gezen iki nöbetçisiyle resmi konut benzeri bir yapı vardı. Köpeklerini gezdiren iki yaşlı kadın ve sevgilisiyle el ele yürüyen bir asker dışında parkta kimse yoktu. Bir banka oturdular. Slenski botka şişesini açıp bir yudum aldı. Sonra şişeyi Anna'ya uzattı. Al da içini ısıt. Anna şişeden bir yudum içti. Slenski kızın yüzünü inceliyordu. Sonra Stalingrad dedi. Bana anlatır mısın? Neden bilmek istersin ki? Bir nedeni yok. Sadece meraktan. Anna'nın gözleri parkta gezindi. Korkunçtu. Çok vahşi. Evden eve çarpışma, uyumadan geçen, ardı arkası kesilmeyen geceler, gündüzler, soğuk. Hep bugün yeterince yiyecek bulabilecek miyim yoksa bugün ölecek miyim sorusu. En korkuncu top ateşiydi. Gürültü gece gündüz, aylarca sürdü. O kadar kötüydü ki köpekler bile kendilerini Volga'ya attı. Daha fazla dayanamadılar. Tereddüt etti. Ama bana hayatta nasıl kalınacağını öğretti. Stalingrad'dan sonra seni hemen hemen hiçbir şey korkutamaz. Slenski usulca, neye inanıyordun Anna diye sordu. Anna hayır anlamında başını salladı. Galiba kızımı elimden aldıkları gün hiçbir şeye inanmamaya başladım. Bana Messi'nin onu buradan nasıl çıkaracağını hiç söylemedin. Beni nasıl çıkaracaksa öyle. Sadece hangi yetimhanede olduğunu bulması gerekiyor. Stalin o kadar çok kişiyi yetim bıraktı. Moskova'da o kadar çok yetimhane kuruldu ki Jack. Sasha'nın bulunması için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi. Çocuklardan bazılarına yeni isimler de veriyorlar. Böylece geçmişlerini, anne ve babalarını unutmalarını sağlıyorlar. Ama başaracağına söz verdi. Durakladı. Ya sen neye inanıyorsun? Kıza uzun uzun bakıp belli belirsiz gülümsedi. Anna ciddi bir yüzle, "Onun dışında," diye sordu. "Eğer hiçbir şeye inanmıyorsan, hoşuna giden bir şey var mı?" Slenski bir an düşündü. Yüzü şimdi daha ciddiydi. "Hoşuma giden bir şey mi? Yeniden babamın bahçesinde yürüyebilmek, elma ağaçlarıyla kiraz çiçeklerinin kokusunu tekrar duyabilmek, bir kez daha annem babamla, kardeşlerimle birlikte olabilmek." "Ne kadar değişik bir adamsın Alex." Ne bakımdan? Bir katilsin. Öte tarafta elma ağaçlarının kokusundan, bahçelerden bahsediyorsun. Belki de tipik bir Rus köylüsünden farkın yok. Vodka içtiğinde bir daha geri gelmeyecek bir anıyı özleyecek kadar duygusalsın. Slenski güldü. Belki de sana yakınlaşmama izin verecek kadar güveniyorum dedi. Anna Slenski'nin gözünde bir savunmasızlık gördü. Slenski şişeyi uzattığında hayır anlamında başını salladı. Yeterince içtim, dedi. Biraz daha içersen beni kucağında taşıman gerekecek. Sıraski gözlerini kente çevirdiğinde Anna erkeğin yüzünü inceledi. Onun söylediği sözlerden etkilendiği açıktı. Gözlerinde yaş yoktu ama sanki geçmişini tekrar hatırlaması ona acı veriyormuş gibiydi. Dudaklarının köşesinde birer kıvrım, gözlerinde de o dalgın bakış vardı. Eşarbını özenle boynuna sarıp ayağa kalktı. Bence geri dönsek iyi olur, yoksa Gorev meraklanır. Silenski gözlerini kaldırdı. Anna, ne var? Dün gece olanlardan pişmanlık duyuyor musun? Bir an düşündü, sonra hayır anlamında başını salladı. Pişmanlık yok. Elini uzattı, parmağının ucuyla Silenski'nin dudaklarına dokundu. Biri kollarını vücuduma dolamayalı öyle çok oldu ki, kendimi bu kadar güvenli, bu kadar arzu edilir hissettiğimden beri çok uzun zaman geçti. Ya sen beni arzuladın mı? Belki de seni ilk gördüğüm günden beri istedim. Sadece bunu kabul etmekte zorlandım. Gülümsedi. Kadınlar böyledir işte. Aptalca bir gurur. Silenski ayağa kalkıp genç kadını öptü. Yani benim gerçekten deli olduğuma mı inanıyorsun? Sorudaki çocuksu masumiyet Anna'nın kendini Silenski'ye çok yakın hissetmesine neden oldu. Belli belirsiz gülümsedi. Belki biraz. Zaten bütün Ruslar biraz deli değil mi? Ayrım sonu. Sayfa 375.